Ayrım 24, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 294. 60. Bölüm. Bu Dirk Courtney için de hareketli bir yıl sayılırdı. Kamçı olayında tam anlamıyla yenilen Dirk, üvey annesiyle barış anlaşması yapmıştı. Fakat Ruth da, o da ihtiyatlı davranmaktaydılar. Bununla birlikte Dirk, Leon Cope'un yönetimini Ruth'a bırakmıştı. Dirk bu arada Storm Courtney'i görmezlikten geliyordu. Ancak kız Shaw'nun kucağında veya omuzundaysa durum değişiyordu. O zaman Dirk gizli gizli onları gözetliyor, sonra ya bir bahane bulup onların oyununu yarıda kesiyor ya da Leon Cope'dan uzaklaşıyordu. Dirk'in evden uzaklaşması epey sıklaşmıştı. Futbol ve polo oynamak için Pietermaritzburg'a ve çevresine gidiyordu. Ayrıca Ladyburg'a esrarlı gece ziyaretleri yapıyordu. Sabahları da Şafak'la birlikte atına atlayıp evden ayrılıyordu. Sean onun okula gittiğini sanıyordu ama okul müdüründen kendisini görmesi için bir mektup alınca durum değişti. Okul müdürü Dirk'ün devam kaydını ve karnesini gösterdikten sonra koltuğuna yaslanarak Sean'ın konuşmasını bekledi. ''Hiç de iyi değil ha?''
''Aynı kanıdayım Bay Courtney, hiç iyi değil.''
''Onu başka bir yerdeki yatılı bir okula yollayamaz mıyız Bay Besson?'' Besson, ''Evet bunu yapabilirsiniz.'' derken biraz kuşkuluydu. Fakat pek işe yaramaz. İyi bir futbol takımı kaptanı olmak dışında bunun bir amaca hizmet edeceğini sanmıyorum. ''Üniversiteye başka nasıl girebilir?'' Sean yüksek eğitimin Michael için olağanüstü sonuçlar verdiğini anlayarak etkilenmişti. Üniversitenin gençliğin bütün hatalarını ortadan kaldıran bir sihir olduğunu düşünür gibiydi.
''Bay Courtney,'' müdür çekinerek durdu. Sean'un öfkesi hakkında çok şey işitmişti ve bunu görmeyi arzu etmiyordu. ''Bazı delikanlılar üniversite eğitimine uygun değildirler.''
Sean atıldı. ''Ben Dirk'ün üniversiteye gitmesini istiyorum.''
''Stellenbosch ya da Cape Üniversitesi'nin bu amacınızı, iyi niyetinizi paylaşacağını sanmıyorum.'' Bir an sınıfta davrandığı gibi hareket ettiği için kuru bir alayla konuşmuştu.
Sean, ''Yani oğlum aptal mı?'' diye ısrar etti.
''Hayır, hayır.'' Besson telaşla onu yatıştırdı. ''Sadece kendisinin okumaya pek düşkün olmadığını söyleyebiliriz.''
Sean bir süre düşündükten sonra ''Siz ne önerirsiniz?'' diye sordu. Besson aslında Dirk Courtney'in okulundan cehennem olup gitmesini önerecekti. Fakat bunu yumuşaklıkla açıkladı.
''Dirk henüz 16'sında olmakla birlikte yaşına göre çok olgun. Onu fabrikaya alıp işe başlatacak olsanız.''
Sean düşünceli düşünceli, ''Demek onu okuldan almamı öneriyorsunuz.'' diye mırıldanınca Besson gizlice rahat bir soluk aldı. Dirk Courtney fabrikada kazan ustabaşısının yanına çırak verildi. Dirk'in ilk yaptığı iş ustabaşına bir gün fabrikayı kendisinin yöneteceğini söyleyerek küstahlık etmek oldu. Ustabaşı gencin kötü ününü duymuştu. Pis pis bakarak çiğnediği tütünü Dirk'in çizmesinin burnunun yakınına tükürüverdi. Uzun uzun da küfretti. Sonra atölyedeki ocağı işaret ederek ''Bana bir fincan kahve yap.'' dedi. Bir hafta içinde ikisi dost oldular. Adı Archibald Frederick Longworthy olan usta, Dirk'e çelik levha yapımından başka şeyler de öğretmeye başladı. Archie 36 yaşındaydı. Leavenworth hapishanesinde crimen injuria, yani hakaret suçundan 5 yıl yattıktan sonra Afrika'ya gelmişti. Adam bu suçu işlemesine neden olan olayı anlatınca Dirk pek eğlendi. Archie onu ahbaplarından birine de tanıştırdı. Hazel ismindeki bu tombul dost canlısı kız Ladyburg Oteli'ndeki barda çalışıyordu. Dağıttığı içki gibi arkadaşlık açısından da cömertti. Dirk kısa süre içinde onun en beğendiği erkek oldu. Bu sayede de Hazel'dan türlü numara öğrendi. Archibald Longworth'ı durumu dikkatle incelemiş ve Sean Courtney'in varisiyle dostluk kurmaktan sadece kazanç gelebileceğini anlamıştı. Ayrıca genç çok da eğlenceliydi. En güçlü erkeklerle rahat rahat cin içiyor, kadınlarla düşüp kalkıyordu. Üstelik onda bitmez tükenmez miktarda altın vardı. Buna karşılık Dirk Archie'ye hayrandı. Babasına duyduğu sevginin büyük bölümünü ilk gerçek arkadaşına vermişti artık. Archie'nin su ve sabundan pek hoşlanmadığını gösteren kirli bilekleriyle boynuna, seyrek saçları arasından gözüken pembe kafa derisine ve kapkara ön dişine aldırmayan Dirk, onu eski zamanlardaki korsanlara benzetiyordu.
Dirk acı vermeyen ama pis kokulu bir rahatsızlığa yakalanınca Archie bunun önemli olmadığını söyleyerek onunla birlikte Pieter Maritzburg'da bir doktora gitti. Dönüşte de nasıl intikam alacaklarını şakalaşıp gülerek ve gitgide artan bir coşkuyla planladılar. Hazel onları bir pazar günü öğle vakti karşısında görünce şaşırdı. İki erkek de Hazel'ın otelin arka tarafına bakan odasına girince kız ayağa kalktı. "Dirk, gündüz vakti buraya gelmemeliydin. Baban işi öğrenir." Eski püskü eşyalarla dolu oda sıcaktı. Hazel'ın ince gömleği terden vücuduna yapışmış, iri göğüslerini daha belirli hale getirmişti. Gözlerinin altında koyu gölgeler vardı. Küçük bir bukle terden ıslanıp yüzüne yapışmıştı. İkisi kapıda durarak ona güldüler. Hazel pek çok tecrübesine dayanarak o sırıtmaların gizlediği kurtça açlığı sezdi. "Ne istiyorsun?" Birden korkuya kapılmıştı ve içgüdüsüne uyarak göğsünün önünü bir eliyle kapattı.
"Der ki seninle biraz konuşmak istiyor."
Archie dikkatle kapıyı kapatarak anahtarı kilitle çevirdi, sonra yatağa yaklaştı. Atölyede çalışmak yüzünden kollarındaki kaslar güçlenip kabarık bir hal almıştı. İki yanında sarkan üstü sarı kıllı elleri vücuduna göre çok büyük ve kabaydı. "Bana yaklaşma Archie Longworthy." Hazel ayaklarını yataktan indirince gömleğini sıyrılarak şişman bacak üstleri ortaya çıktı. "Dert istemiyorum, beni rahat bırak."
"Bizim Dirk'e bel soğukluğu bulaştırmışsın. Dirk benim arkadaşım ve kendisine bulaştırdığın şeyden hoşlanmadı."
"Hayır, bunu yapan ben olamam, ben temizim." Hazel hala geceliğinin önünü tutarak ayağa kalktı ve geriledi. "Bana yaklaşma." Archie ileriye atıldığı sırada da "yapma" diyebildi. "Ben..." Sonra haykırmak için ağzını açtı ama Archie'nin eli tüylü bir örümcek gibi bu ağzı örttü. Hazel yüzündeki eli çekiştiriyor, umutsuzlukla debeleniyordu.
"Gel Dirk."
Archie tek elle kadını rahat rahat belinden tutarken görüldü. Dirk kapının önünde kalmış, kararsız kararsız bakıyordu ve gülmüyordu artık.
"Haydi gel be adam, ben onu tutarım."
Archie ani bir hareketle kadını yüzüstü yatağa attı. Sonra yaklaşıp başına bastırarak ağzını yastığa gömdü.
"Gel Dirk, bunu kullan."
Boş eliyle ucu körleştirilmiş, çiviler çakılmış kemeri tutuyordu.
"Bunu çift kat yap."
"Amanın Arch, bunu yapmamız doğru mu dersin?"
Elinden kemer sarkan Dirk hala kararsız duruyordu.
"Yoksa korkuyor musun?"
Bu olay Dirk'ün dudaklarının gerilmesine neden oldu. Yaklaşıp kemeri debelenen vücuda indirdi. Hazel can acısıyla dondu, sonra patlar gibi bir ses çıkararak yastığa soludu.
"Tamam böyle işte, bir an dur."
Archie kadının ince geceliğine parmağını takıp sırtından etek ucuna kadar yırttı. Hazel'ın gamzeli beyaz şişman kaba etleri ortaya çıktı.
"Haydi canını oku şimdi."
Dirk ikiye katlanmış deriyi tekrar havaya kaldırdı. Böyle dururken baş döndürücü bir güç duyarak kendini bir tanrı sandı. Sonra vücudunu bükerek darbeyi indirdi. 61. Bölüm. Ronnie Pye, "ona karşı koyan yok" deyince yanında duran Garrick Courtney rahatsız rahatsız kımıldandı.
Ronnie ısrar etti. "Konuşmasını dinledin mi?"
"Hayır."
"Natal'ın bağımsız devlet ve Transvaal'deki Hollandalılarla birleşmesini istiyor."
"Evet, biliyorum."
"Onun fikrini kabul ediyor musun?"
Gary sesini çıkarmadı. O anda önündeki bölmede duran taylara dalmış gibiydi.
"Pieter Maritzburg'daki açık arttırmaya bir yaşına varmış 20 tay yollayacağım. Her biri 400 ya da 500 sterlin edecektir. Çünkü bunlar birinci sınıf hayvanlar. Borcuma karşılık sana hatırı sayılır bir para ödeyebileceğim."
"Bunun için endişelenme Gary. Buraya para istemeye gelmedim."
Ronnie tabakasını uzattı ve Gary reddedince bir puro seçerek dikkatli ucunu kesti.
"Sen bu birlik fikrini kabul ediyor musun?"
"Hayır."
"Neden?"
Ronnie hala elindeki puroya bakıyordu. Hevesini vakitsiz göstermek istemiyordu. "Onlarla savaştım. Larox, Niemand, Bota, Smuts. Onların hepsiyle savaştım ve biz kazandık. Şimdi onlar Pretoria'da oturmuşlar. Bütün ülkeyi ele geçirmek için sakin sakin plan yapıyorlar. Sadece bağımsız devlet ve Transvaal'la da yetinmiyorlar. Natal ve Cape'i de istiyorlar. Onlara yardım eden bir İngiliz hem kralına karşı gelmiş sayılır hem de vatan hainidir. Onu duvarın önüne dayayıp kurşuna dizmek gerekir."
Burada pek çok kimse böyle düşünüyor. Epey kimse. Ama hiç kimse Sean Courtney'ye karşı çıkmıyor. Bu gidişle parlamentoya girecek.
Geri dönerek topallaya topallaya ahırlara doğru gitti. Ronnie de onun yanındaydı.
Ben ve diğerleri ona karşı iyi bir adam çıkarmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok prestijli olan bir adam. İyi bir savaş sicili bulunan, kitap yazmış ve siyasetin ne olduğunu bilen biri.
Sözleri iyi kullanabilen bir erkek. Eğer böyle birini bulabilirsek bütün masrafları seve seve üstlenmeye hazırız.
Bir kibrit çakıp kükürt kokusunun geçmesini bekledi. Purosunu yakarken dumanların arasından konuştu.
Seçime sadece 3 ay var. Hemen örgütlenmemiz gerekiyor. Sean gelecek hafta okulda bir toplantı yapacak.
Sean'un pek dikkati çekmeden sakin sakin sürmekte olan siyasi kampanyası birden dramatik bir niteliğe büründü. Ladybrook'taki ilk toplantıya kasabalıların çoğu geldi. Bu insanlar eğlenceye susadıkları için Natal gazetelerinin çoğunda kelimesi kelimesine çıkan konuşmasını Sean'un ağzından dinlemeye hazırdılar. İyimserliğe kapılarak sorulara ayrılacak zamanın daha zevkli olacağını ummaktaydılar. Bazıları da av lisanslarının bedeli, genel kitaplık sistemi, hayvanlara dayanan bazı hastalıkların kontrolü gibi çok önemli sayılan sorular hazırlamışlardı. Hiç olmazsa bu toplantı sayesinde uzak çevrelerden gelen ahbaplarını göreceklerdi. Fakat Sean'un adamları, dostları ve komşuları dışında başkaları da gelip okulda sınıfın ilk sırasına doluştular. Hepsi de Sean'un o güne dek görmediği genç adamlardı. Toplantı açılacağı sırada yüksek sesle kahkaha atıp şakalaşan bu adamlara Sean hiç de hoşlanmayarak baktı.
Başkana bunlar da nereden çıktı diye sordu.
Öğleden sonraki trenle geldiler, tek grup halinde.
Bana kalırsa bela arıyorlar.
Sean onlardaki havayı sezmişti. Hepsi de kavga çıkarmak için kendilerini hazırlayan ve bu yüzden tuhaf bir coşkuya kapılan kimselerdi.
Çoğu kafayı çekmiş.
Sakin ol Sean.
Ruth eğilip elini kocasının dizine dayadı. Sinirlenmeyeceğine söz ver. Onları kendine düşman etme. Sean cevap vermek için ağzını açtığı sırada Gary Courtney'in kapıdaki kalabalığı yarıp içeriye girdiğini görünce kala kaldı. Kardeşi gidip arka sıradaki Ronnie Pye'ın yanına oturdu.
Ruth ağzını kapa sevgilim diye mırıldanınca Sean itaat etti.
Sonra gülümseyerek kardeşine el salladı. Gary ona başıyla selam verip Ronnie Pye'la derin bir konuşmaya daldı. Öksürmeler, ayak sürtmeler arasında başkan ayağa kalkarak Sean'un bir zamanlar okul arkadaşı olan, daha sonra içkisini içip beraber avlanan adamlara tanıttı. Onlara Sean'un İngiliz-Boer Savaşı'nı adeta tek başına kazandığını, kurduğu fabrika ve sahibi olduğu ağaçlar sayesinde bölgeye zenginlik getirdiğini anlattı. Sonunda Sean'un rahatsız olmasına ve parmaklarını yakasının içine sokup çekiştirmek istemesine yol açan bazı sözler ekledi.
Güzel bölgemizin bayanları ve bayları, size ileriyi gören, kafalı, kalbi yumruğu kadar büyük olan bir adamı, sizin ve benim adayım olan Albay Sean Courtney sunuyorum.
Sean gülümseyerek ayağa kalktıysa da ön sıralardakilerin alayları ve ıslıklarıyla karşılaştı. Gülüşü silinen adamın önündeki kürsüye dayadığı elleri balyozu andıran yumruklar halini aldı. Fakat ceketinin kuyruğu hafifçe çekilince yumruklarını gevşetti.
''Otur konuş, ona bir fırsat verin.''
''Aşağı in.''
bağırtıları ve yere vurulan ayakların gürültüsü arasında haykırarak konuşmaya başladı. Sean bu gürültü arasında üç kez ne diyeceğini unutarak sözünü anımsatması için dönüp Ruth'a baktı. Alaylı kahkahaları duyunca da yüzü öfke ve utançtan mosmor oldu. Konuşmasını not defterinden okuması gerekti ama bunun önemi yoktu. Çünkü bir metre ötedekiler bile bu gürültüde onun sözlerini duyamıyorlardı. Yerine oturunca birden salona derin bir sessizlik çöktü. Herkes bir şey bekler gibiydi. Sean bu işin dikkatle planlandığını ve asıl eğlencenin şimdi başlayacağını sezdi.
Bay Courtney.
Salonun gerisinde Gary Courtney ayağa kalkmıştı. Bütün başlar ona doğru döndü.
Size birkaç soru sorabilir miyim?
Sean ağır ağır başını salladı. Demek iş buydu. Bu karşılamayı Gary planlamıştı.
Öyleyse işte ilk sorum. Vatanını kralının düşmanlarına satan adama ne ad verildiğini bize söyleyebilir misin?
Öndekiler vatan haini diye haykırdılar.
Boer hepsi birden kalkmış Sean'a doğru gürlüyordu. Bu kıyamet belki 5 dakika sürdü. Sean Ruth'a seni buradan götüreceğim diye fısıldadı. Karısının kolunu tutmak üzere uzandı. Fakat Ruth geri çekildi. Hayır, burada kalacağım. Haydi gel, dediğimi yap, burada olay çıkacak. Öfkeden daha da güzelleşen Ruth, beni ancak taşıyıp götürebilirsin diye söylendi. Sean bu kafa tutmayı kabulleneceği sırada gürültüler birden kesildi. Yine bütün başlar Gary Courtney'e döndü. O ikinci sorusunu hazırlamış bekliyordu. O sessizlikte kötü kötü sırıttı Gary. Bir şey daha var. Bize karınızın milliyetini ve dinini söyleyebilir misiniz? Sean'un başı geriye gitti. İndirilen bu darbe yüzünden midesinin bulandığını hissetti. Ayağı fırlamak için doğruldu. Fakat Ruth ondan daha önce davranıp kalkmıştı. Kadın uygunsuz bir şey yapmasına engel olmak için elini onun omzuna dayadı. Bu soruya ben cevap vereceğim sanırım Gary. Sesi son derece berraktı. Ben bir Museviyim. Sessizlik devam etti. Hala eli Sean'un omuzunda olan kadın dimdik ve gururla duruyor, Gary'nin bakışlarına karşılık veriyordu. Gözlerini ilk kaçıran Gary oldu. Boynuna kadar kızaran adam başını eğip sakat bacağının üstünde sallandı. İlk sıralarda oturan adamlarda da aynı suçluluk tepkisi görüldü. Birbirlerine bakıp başlarını çevirdiler ve utançla kımıldandılar. Bir adam ayağa kalkıp kapıya doğru ilerledi. Tam yarı yola gelince durup döndü.
''Özür dilerim Bayan Courtney, burada bu tür şeyler olacağını bilmiyordum.''
Adam kapıya doğru gitti ve Ronnie Payne yanından geçerken de çıkardığı bir altını onun kucağına attı. Başka bir adam kalkıp sıkıntılı sıkıntılı Ruth'a gülümseyerek telaşla çekip gitti. Sonra diğerleri ikişer üçer onu izlediler. Sean adamların hepsinin Ronnie'nin parasını iade etmediğini zevkle fark etti. Odanın dibinde Gary kararsız duruyordu. Oradan ayrılması mı, yoksa kalıp yaptığı onarılamayacak hatadan kendisini küstahlıkla kurtarmaya çalışması mı gerektiğini bilemiyordu. Sean ağır ağır ayağa kalkarak kolunu Ruth'un beline doladı. Karısıyla çok gururlandığı için boğazına bir şey tıkanmıştı. Öksürdükten sonra bağırdı.
Sadece bu kadar da değil, karım bu bölgenin en olağanüstü aşçılarından biridir.
Bunu izleyen kahkaha ve alkışlar arasında Gary sendeleyerek önündekileri itip sınıftan çıktı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 303.